Ayrım 9. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 107. 17. Bölüm. Daktere göbeklerinden bağlı uzmanlar baş tabibin önerisini şiddetle desteklediler. Ne var ki içlerinden en yaşlı olanıyla kalp uzmanı aynı şiddetle karşı koydu meslektaşlarına. Bilge kadın sükûnetini kaybetmeden tartışmanın sona ermesini bekliyordu.
''Bizimle birlikte saraya geleceksiniz.'' diye buyurdu doktor. ''Tedavilerinizdeki kuşkular nedeniyle köy halkını da gereksiz tehlikelere atmamak için gözetim altında bulunmanızın kaçınılmaz olduğuna inanıyorum.''
''Asıl siz ve meslektaşlarınız beni izleyin.'' Doktor parladı.
''Bizi tehdit etmeyi bırakın da dediğimi yapın, yoksa General Mehi'nin askerlerini çağırırım.''
''Ben kimseyi tehdit etmeyi düşünmedim.'' Tek istediğim bu hastayı iyileştirmek.
Herkesin huzurunda bunu beceremeyeceğinizi itiraf etmiştiniz.
Bildiklerimle evet, ama başka silahlarım da var. En yaşlı tabip bir kaçış kapısı gördüğünü sandı.
Bu dediklerinizden muayeneyi bitirir bitirmez hastayı uzmanlara teslim edeceğiniz anlamını çıkarabilir miyiz?
Tabii ki hayır dedi bilge kadın yaşlı tabibe tatlılıkla.
''İşte görüyorsunuz ya!'' diye yeniden parladı doktor. ''İnat etmesi bir yana, bir de bizimle dalga geçiyor.''
''Böylesi durumlarda benim kadar uzmanlar da çaresizdir.'' dedi Işık hep aynı sükûnetiyle. ''Çünkü zehir bu arada önemli zararlar vermiştir. Bunun için sonucundan tam olarak emin olamayacağımız son bir çare var. İşte peşimden gelmenizi de onun için istiyorum.''
''Gereksiz!'' dedi doktor.
''Olmazsa olmaz.'' dedi Kenhir bastonuyla yeri döverek. ''Eğer baş tabip bilge kadının önerisini geri çevirirse, yardıma muhtaç birinin imdadına koşmamak suçundan yargılanmasını isteyeceğim.''
Doktor böyle bir şikayetin sonuç vereceğini, ışığın da aklanacağını biliyordu.
''Peki öyleyse gidelim, acele edin.''
''Hastayı bir sedyeye alsınlar.'' dedi bilge kadın. ''Durmadan alnını ve dudaklarını ıslatsınlar.'' Hasat zamanıydı. Arpanın yenilir altına dönüştüğü, gözü olan herkese doğanın simyasını gösterdiği hasat zamanı. Kafile sıcağın altında yavaşça ilerledi. Bilge kadın ile mezar katibi önde yürüyor, Panep ile güçlü naat sedyeyi taşıyorlardı. Sıcak tarlalardaki gezintiden hiç mi hiç hoşlanmayan doktor terden sırılsıklam olmuş, durmaksızın içecek bir şeyler istiyordu. Mehi gibi doktor da kırlardan nefret ediyordu. Başaklar ya da toprağın altın taneleri ve dirilmiş Osiris'in teni onun için değersizdi. Görkemli bir tarlanın dibinde başında bir güneş çemberi bulunan granitten yapılmış bir kobrayı barındıran küçük bir tapınak vardı. Onun karşısında da küçücük bir sunak. ''Hasat tanrıçasına saygılarımızı sunalım.'' dedi Işık. ''Ürünümüzü ve ambarlarımızı korusun, varlıkları öte dünyanın aydınlığıyla beslesin. Gizemlerin öğretilmesi sırasında doğanı emzirsin. Armağanlarımız onu yatıştırsın, iyileştirici ateşini kullanmamıza izin vermesini sağlasın.'' Terden sırılsıklam soluk soluğa doktor omuzlarını silkti. Demek son çare dedikleri buydu. Köylülerin batıl inançlarını billurlaştıran bir yılan heykeli. Firuze ve lekesiz Uhabet sunağa yaklaştılar. Ellerindeki armağanları birer birer baş rahibeye uzatarak tanrıçaya sunmasını beklediler. ''Sana ilk su damlasını, ilk bira damlasını, ilk şarap damlasını, ilk buğday başağını ve ilk ekmek dilimini sunuyorum.'' dedi Işık yüksek sesle. ''Bu lahana ile bu nilüferi kabul et, bana büyünü bağışla.'' Armağanlar sunağın üzerine yerleştirildiğinde bu maskaralığa dayanamayan doktor dışında herkes diz çöküp baş eğdi.
''Bu hastayı iyileştirecek misiniz, iyileştirmeyecek misiniz?''
Bilge kadın ona döndü.
''Siz neye saygı duyarsınız doktor?''
''İlme, yoksa bu salak inançlara değil.''
''Haklısınız, görüşünüze ben de katılıyorum.''
Baş tabip şaşırmış gibiydi.
''İyi ama siz...''
''Ne tanrıçaya ne de bu heykele inanıyorum. Ama görünen dünyanın yaratıcı güçlerin dolaştığı koskocaman görünmezin sadece çok ufak bir parçası olduğunu öğrendim. O güçlerden sadece biri bu canlı taşın içinde yaşayanı hastayı iyileştirebilir.''
Doktor bir kahkaha attı.
Bir an için bu saçmalıklardan vazgeçtiğiniz umuduna kapılmıştım. Hapishane aklınızı başına getirecektir.
Panep altın varakla kaplı değerli ağaçtan yapılmış kutsal sopayı elinde oynatarak heykele yaklaştı. Sopanın ucuyla heykelin gözlerine hafifçe dokundu. Töreni izleyenler gerilemek istedi birden. Bir an tanrıçanın bakışlarının alevlendiğini görür gibi olmuşlardı.
Heykeli tapınaktan çıkarıp ışığın altına koy dedi bilge kadın sağ ekip şefine.
Dev adam dikkatle yaptı söyleneni. Taş sanki damarlarında hayat akıyormuşçasına sıcaktı.
Bu hastayı zehirlediler diye suçladı bilge kadın. Eldeki ilaçlar onu kurtaramaz. Ne bir uzman ne de ben kaçınılmaz sonu önleyemeyiz. İşte bu yüzden kendimi altın başakları doğuran ve insanları besleyen Tanrıçanın eline bırakıyorum.
Işık heykelin bel kemiğini kaplayan hiyeroglif yazıların üzerine yavaşça su döktü. Hiyeroglifler yılanlara, akreplere, zehirli böceklere, insana zarar veren görünür görünmez yaratıklara karşı etkili çok eski metinler içeriyordu. Metinlerin büyüsünden süzülen su, piramitler döneminden kalma ve bu amaçla kullanılan diorit bir kasede toplandı.
"İçin," dedi bilge kadın zorlukla nefes alan hastaya.
Panep adamın doğrulmasına yardım etti. Hasta birkaç yudum içtikten sonra benzi kül gibi gözleri kapalı uzandı.
''Başka önereceğiniz bir şey?'' diye sordu doktor alayla.
''Elimdeki son çareydi.'' dedi Işık.
''Öyleyse burada daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hastayı saraya götürüp acılarını dindirmeye çalışalım. Yeteneksizliğiniz kanıtlandığına göre gereken cezayı alacaksınız.''
Panep bilge kadın ile baş tabibin arasına dikildi.
''Çekilin!'' diye aykırdı doktor. ''Beni korkutma çabanız gereksiz olduğu kadar da yararsız. Eğer devam ederseniz siz de hapse atılırsınız.''
''Bakın!'' diye bağırdı hekimlerin en yaşlısı. ''Bakın, doğruluyor.'' Teni sanki yüz damarlarına taze kan dolmuş gibi pembeleşmiş hasta doğrulup ayağa kalkmayı başardı. Hala sendeliyordu. Onun için güçlü nahta dayanmak zorunda kaldı.
''Kalbim çarpıyor, soluğumun kesildiğini sanmıştım ama işte yine nefes alabiliyorum.''
Kalp uzmanı zaman geçirmeden göğsünü dinledi, Işık ise midedeki nabzı saydı.
''Zehrin etkisi kayboluyor.'' dedi iyice dinledikten sonra. ''İyileştirici su bir zafer daha kazandı.''
Tabiplerin bakışları sinirden kızıl sakalının kıllarını geveleyen, ne söyleyeceğini bilemeyen doktorun üzerinde toplandı.
''Burada hazır bulunan tanıkların sayıları ve uzmanlıkları sayesinde.'' diye sevinçle açıkladı Kenhir.
''Haşmet mehaplarına ayrıntılı bir rapor yazacağım. Tep Sarayı'nın kısa zamanda adına layık bir baş tabibe kavuşacağından eminim.'' Doktor sinirden tepiniyordu. Bir saati aşkın bir süredir Batı yakası merkez yönetim binasının salonuna arşınlıyor, Mehi'nin huzuruna kabul edilmeyi bekliyordu. Bilgin randevusuz geldiğinden generalin özel kalem müdürü iki üst rütbeli subay ile bir ambar katibinden sonraya aldı doktoru.
''General Mehi sizi şimdi kabul edecek.'' dedi özel kalem müdürü sonunda.
Tebin güçlü adamının üzerine bir papirüs yaydığı büyük masaya doğru yürüyen doktor öfkeden tir tir titriyordu.
''Benim lehime bir girişimde bulunmalısınız general.''
''Önce bana ne yapacağımı söylemekten vazgeç, sonra sesini alçalt ve sakinleş, yoksa seni dışarı attırırım.''
''Biraz önce baş tabiplik görevimin sona erdiğini bildiren kararnameyi aldım.''
''Biliyorum, eğer dikkatli okumuş olsaydın, haşmet mehaplarının kararını tereddütsüz desteklediğimi, kararnamenin altına da imza attığımı görürdün.''
Şaşkın doktor alçak bir iskemleye çöküp altındaki sandalyeyi inletti.
''Demek beni fırlatıp atıyorsunuz.''
''O korkunç başarısızlığından sonra başka seçeneğim yoktu. Bölgenin baş yöneticisi olarak hakikat meydanının bilge kadınıyla başını derde sokan beceriksiz bir yöneticiyi görevinde nasıl tutarım? Başarılı olmak zorundaydın doktor. Bugün artık bir hiçsin.''
''O gülünç heykelin insanı iyileştirebileceğine inanmak mümkün değildi ki. Adamın yiyeceğine gerçekten de zehir kattım. Uzmanların gözü önünde ölmesi için elimden geleni yaptım, anlaşılır gibi değil.''
Eski firavun bilimini çok hafife aldın. Onlar da seni cezalandırdı. Hiç olmasa hala laboratuvarın yöneticiliğini sürdürüyorsun. Ama eğer yeni baş tabip laboratuvarın başından da ayrılmanı isterse haberin olsun. Hiç karşı çıkamam. Senin aramızda en ufak bir ilişki bulunmamalı.
Doktor hıçkırıyordu. Bana böyle davranmaya hakkınız yok. Hala işinize yarayabilirim.
Doğru, yarayabilirsin ama hangi işe yarayacağına ben karar vereceğim. Şimdi buradan çık. Bu konuşma gereğinden uzun sürdü.
Generalin çalışma odasından çıkan bilginin yüzünü, belinin büküklüğünü görenler, Mehin'in bir kez daha acımasız davrandığını, her zaman olduğu gibi dürüstlükten ödün vermediğini düşündüler.
18. Bölüm. Bilge kadının yarattığı mucizenin akisleri Per-Ramessu'ya, Firavun Sipta'nın sağlık haberlerinin dolaştığı Kraliçe Tausert'in bir gün mutlaka iktidara el koyacağı söylentileriyle çalkalanan saraya kadar yayıldı. Başbakan Bay inanılmaz çaba göstererek birliği korumayı başarıyordu ama bu durum daha ne kadar sürebilirdi? Bekleme odasında uzun boylu, etkileyici derecede derin bakışlı olgun bir adamla birlikte yaşlı Set Naht'ı gördüğünde işinin zor olacağını düşündü başbakan.
Randevum yok diye girişti Set Naht söze. Yine de sizinle acilen görüşmek istiyorum.
Bu sabah ilgilenmem gereken oldukça çok dosya ve...
Ne kadar gerekiyorsa beklemeye hazırım.
Varlıklı ve etkin bir kabilenin önderi, yaşlı bir soyluyu dinlemeyi reddetmek, Tavsert'in geleceği için korkunç sorunlar doğurabilirdi.
İçeri girin dedi Bay Keçi sakalını sıvazlayarak.
Set Naht'ın yanındaki adam yerinden kımıldamadı. Adamın kişiliğinden öylesine büyük bir güç yayılıyordu ki, Bay daha önce hiç böyle birine rastlamadığını düşündü.
Büyük oğlum bekleyecek diye açıkladı Set Naht. Baş başa görüşmemiz gerek.
Ziyaretçi davet beklemeksizin nilüfer oymalarıyla süslenmiş zarif bir koltuğa kuruldu. Marangoz Didya'nın bu küçük şaheseri öylesine rahattı ki başbakanın konukları çoğu kez saldırganlıklarını unutuyorlardı.
Bir çanak kokulu taze süt ister miydiniz?
Nezaket kurallarını bir yana bırakalım bay. Buraya kesin bilgiler almak, size kesin bilgiler vermek üzere geldim. Çünkü Mısır'ın tehlikede olduğunu görüyorum. Artık hiç kimse Amon tapınağından dışarı çıkmayan Firavun Sipta'yı göremiyor. Hatta can çekiştiğine dair söylentiler bile çıkmaya başladı. Doğru mu bu söylentiler?
Değil.
Demek sağlığının iyi olduğunu iddia ediyorsunuz.
Bay gerçeği nereye kadar saklayabilirdi? Set Naht akıllıydı, hem de çok akıllı. İsterse gerçeği öğrenmesini engellemenin yolu yoktu.
Hayır, çok hasta. Her gün dikkatli bir tedavi görüyor ama hayatı hakkında umut beslemek kolay değil.
Set Naht ellerini sandalyenin kollarına koydu.
Beni şaşırtıyorsunuz başbakan. Sizden böylesine bir açık sözlülük beklemiyordum doğrusu. Bir başka deyişle gerçek firavun Tausert mi?
İktidar olmak için içinde en küçük bir isteği bulunmayan Sipta'nın taç giydiği günden beri böyle. Sipta tapınakta bilgelerin ve onların metinlerinin arasında mutlu yıllar geçirmiş olacak. Mısır'a gelince ülke birliğini koruyor, iyi yönetiliyor.
Harika bir strateji bay ama her stratejinin bir sınırı vardır. Ekonomi alanındaki başarılarınızı göz ardı edemem. Yine de gereksizin gerekse de Tausert'in istila tehlikesi karşısında gözlerinizi yumduğunuzu söylemem gerek. İşte bu yüzden Sipta ölünce kraliçenin firavun seçilmesine karşı çıkacağım. Kraliçe iki ülkeyi korumaktan aciz. Bu kez tüm uygarlığımızı yıkabilecek yeni bir istilayla karşılaşırız.
Hangi güvenilir bilgilere dayanıyorsunuz?
Bana gerçeği söylediniz bay, ben de sizin gibi davranacağım. Dışişleri Bakanınız yeteneksizin biri, haber alma örgütünüzle Filistinlilerin, Suriyelilerin ve Libyalıların bütün söylediklerini yutmaya hazır salaklarla dolu. Bu yüzden Suriye, Filistin ve Libya'nın müttefiğimiz olduğunu, bizimle dostluk ilişkilerini geliştirmekten başka bir şey istemediklerini düşünüyorsunuz. Korkunç bir hata başbakan. Onların tek hedefi, üstelik bu hedefi hiç değişmedi, ülkemizi kama ve ateşe boğup hazinelerimizi yağmalamak. Daha da kötüsü var. Asya prenslikleri önemli değişikliklere uğruyor. Ramses'in yarattığı denge tehlikede. Denetimimizden kurtulan savaşçı kavimler sizin salak diplomatlar uykudayken üzerimize saldıracaklar.
Bay sürekli dayak yiyen yenilmiş bir dövüşçüye benziyordu ama yine de toparlanmayı başardı.
Söyledikleriniz kesin gerçeklere dayanıyor mu?
Beni yanlış tanımışsınız başbakan. Ben düşü ve fantezilere ötekilere bırakmaya hazır gerçekçi biriyim. Büyük oğlum yerel muhbirlerin de yardımıyla kandırılması kolay diplomatik kanalların dışında geniş bir araştırma yürüttü. Dikkatli ve kuşkucu olduğundan aldığı bilgileri doğrulattı. Abartılı gördüklerini eledi ve iktidara gelmek istemediğim, Mısır'ın güvendiğinden başka bir şey düşünmediğim için size açıkladığım ürkütücü sonuçlara vardı. Şimdi artık durumun nedenli tehlikeli olduğunu anlıyor musunuz?
Bu anlattıklarınızı sizden ve oğlunuzdan başka kim biliyor?
Siz başbakan, sizden başka bilen yok.
Öğrendiklerinizi yayarak sarayı hatta hükümeti bile sarsabilirdiniz.
Tekrar ediyorum. Tek kaygım Mısır'ın güvenliği. Bu yüzden Tavsert'in firavun olmasını engelleyeceğim.
İşte o zaman siz de bağışlanmaz bir yanlış yapmış olursunuz.
Ne kadar cesur olursa olsun bir kadın topraklarımızı koruyacak, ordumuzu zafere koşturacak kadar kararlı olamaz.
Bana kalırsa henüz oraya gelmedik. Düşünceniz doğru olsa bile Setnal, yakında bir savaş çıkacağına siz de inanmıyorsunuz.
Kabul ediyorum, düşmanlarımız henüz bize saldırmaya hazır değil.
Öyleyse kraliçeye şöyle bir öneri götürmeyi düşünüyorum. Oğlunuzu Dışişleri Bakanı olarak atamak, sizi de tüm birlikleriyle silahlarından sorumlu başkomutanlığa getirmek.
İyi ama ben Tavsert'le işbirliği yapmayı hiç düşünmedim ki.
Bu iki atama kararnamesi Firavun Sipta'nın imzasını taşıyacak, siz de yaptıklarınızdan ona ve kraliçeye karşı sorumlu olacaksınız. Bu dosyaları benden çok daha iyi bildiğiniz ve iki ülkenin mutluluğu uğruna birlikte çalışmak zorunda olduğumuz için hareketlerinize en ufak bir müdahalede bulunmayacağım. Her gerektiğinde kısıtlı bir bakanlar kurulu toplantısı düzenleyeceğiz.
Bana nasıl bir tuzak kuruyorsunuz başbakan?
Bay sanki geleceği okuyabilirmiş gibi hafifçe kaldırdı gözlerini.
Size ilginç gelecek Setnat ama size güveniyorum. Üstelik şimdiye kadar böylesi bir duyguyu hiç yaşamadığımı da itiraf ediyorum.
Önemli bir göreve geldiğim günden beri Kraliçe Tavsert'i Mısır tahtına oturtmaktan başka bir hedefim olmadı. Oysa bugün siz yolumun üzerine çıkıyorsunuz, üstelik çekinilecek bir rakip olarak. Talihimiz varmış, ne siz ne de ben kişisel bir çıkar peşinde değiliz. İkimizin içinde bizi harekete geçiren derin bir tutku var. Eğer haklıysanız Mısır size çok şey borçlu olacak. Bu yüzden sizi müttefik olarak seçmek, size karşı dürüst olmak ve becerilerinizden yararlanmak zorundayım. Öte yandan Kraliçe Tavsert'e sadakatle hizmet ederken onun yeni bir Horus olabileceğinin farkına varacaksınız. Niyetlerimi sizden saklamadım Setnal. Karar sizin.
Bu şaşırtıcı önerinizi büyük oğlumla konuşup biraz düşünmem gerek.
Ben de cevabınızı beklemeden kraliçeye haber vereceğim.
Ya önerinizi reddedersem?
Bundan Mısır kaybeder. Siz mücadelenizi sürdürürsünüz. Ben de Tavsert'e sadakatle hizmet etmeyi. Sonunda karşı karşıya geldiğimizde galibin de gücünden çok şey yitireceği bir dövüşe zorlanırız.
Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim başbakan.
Tanrılar ikimizin de böylesine sevdiği bu toprak ve bu halk için el ele çalışmasına izin versin.
Katı bir çalışma programından bir saati çalarak Amon Tapınağı'na Firavun Sipta ile görüşmeye gitti Başbakan Bay. Acıdan kıvranan genç adamla karşılaşmaktan çekiniyor, onu rahatlatmak için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ne var ki hükümdar hastalığın kemirdiği yüzüne hiç de uymayan geniş bir tebessümle karşıladı bayı.
Size iyi haberler getirdim Haşmet Mehapları. Hasat çok bol oldu. Sular gerektiği gibi yükseldi. Bölge yöneticileri çevrelerinin ekonomik durumu hakkında parlak raporlar gönderiyor. Mısır'da karnı aç uyuyan tek bir çocuk yok. İlahlar artık huzur içinde dinlenebilir.
Ebedi istirahat yağım tamamlandı mı?
Resimleri bitmek üzere sonra geriye lahitlerin indirilmesi kalacak.
Her koridorun, her odanın simgesini uzun uzun inceledim. Güneş ilahilerini, yıldızların kaynağı kitabını ve kapılar kitabını tekrar tekrar okudum. Bilgelerimiz öte tarafı öylesine ayrıntılı görmüşler ki, ressamlar ruhumuzun güzergahını en ufak ayrıntısına kadar çizebilir. Ne muhteşem değil mi bay? Bazen bu fani dünyadan ayrılıp ölümlü vücudun artık beni kısıtlayamayacağı yolculuğa başlamak için acele ediyorum. Kısa hayatım yalnızlıktan başka bir şey olmadı. Yine de bu tapınağın dinginliğini tanıyıp kendimi başka bir hayat hazırlayabildiğim için hiç pişman değilim. Haşmet mehapları, gereksiz sözleri bırakın dostum. Durumum hakkında hayal görmeyecek kadar çok şey öğrendim. Benim yerime bütün sorumluluğu üstlenen büyük bir firavun olacağımdan kuşku duymadığım Kraliçe Tavsert'e şükranlarımı ilet. Haşmet mehapları, ben... Bağışla beni bay, ama konuşmak yoruyor. Seni bir daha görmek büyük bir mutluluktu.
Sarayın merdivenlerinden tırmanırken göğsünü yırtan öksürük nöbeti bayı daha öncekilerden fazla endişelendirmedi. Öksürük kendi kendine geçecekti. Nasıl olsa almayı unutacağı ilaçları yazması için bir hekime görünecek zamanı da yoktu. Gece olunca Güney Eyaletlerindeki yeni kanalların planı ile ilgili son ayrıntıları saptamak ve şarap üretiminin hakça dağıtılması için gerekli önlemleri almak zorundaydı. Tavsert ışık saçıyordu. Ona bakmak bile hükümdarlık yapmak için yaratıldığını anlamaya yetmiyor muydu?
İyi görünmüyorsun bay.
Geçici bir yorgunluk Haşmet mehapları, size Setnaht'a ve oğluna yaptığım bir öneriden söz etmem gerekiyor.
Gerek yok başbakan.
Onlarla her türlü işbirliğini reddedemezsiniz.
Biraz önce gelen gizli bir mesajla önerini kabul ettiklerini bildirdiler.
9. ayrımın sonu. Sayfa 118.